Ayrım 12.
Bezir'in öldürüldüğünü duyduğunda Derda hiçbir şey hissetmedi. 1,5 saat sonra üst kattaki banyoya girip aynada kendini gördüğü anda ağlamaya başladı. Durdurulamayan bir ağlama. İçerilerden bir yerden gelen gözyaşları. Kusar gibi. Neden diyordu buruşuk ağzı. Neden, neden, neden. Sonra yavaşça duruldu her şey. Yüzü duruldu. Yaşlar yanaklarında kurudu. Fısıldayarak bitirdi sorusunu. Neden onu ben öldüremedim? Sonra güldü aynaya bakarak. Bezir onu bu halde görseydi ne yapardı diye düşündü. Ne derdi? Döver miydi? Öldürür müydü? Camdan aşağı mı atardı? Bağırdı Derda. Hiçbir bok yapamazsın. Hiçbir şey. Buradayım işte. Gelsene. Buradayım. Geberdin işte. Geberdin. Defolup gittin. Hala Nazeninden kalma küfürleri ediyordu. Arada yerlerini öğrenmeye fırsatı olmamıştı. Aynadaki Bezir buharlaşıp yerini Derda'ya bırakınca banyo yeniden sustu ve kulağını endişeyle kapıya yaklaştırmış olan Steven koridorda yürümeye devam etti. 5 yıl boyunca söyleyemediklerini 5 yıl daha o banyoda kalarak aynaya anlatabilirdi. Onun yerine son bir kez bakıp defol dedi ve çıktı. Bezir'le son konuşması böyle geçti. Bezirsiz. Bütün bağımlılar gibi birim para olduğu zaman toplama işlemlerini hesap makinesinden daha hızlı yapan Stanley, Derda'nın yaklaşık 3000 pound'da olduğuna emindi. Hala aynı tişörtü giydiğine göre harcamaya zamanı olmamış gibi duruyordu. Ama Derda'ya nasıl yaklaşacağını bilememişti. Bu yüzden elindeki son gramları da azar azar damarlarına gönderirken beklemeye başlamıştı. Bir gece beklediği oldu ve odasının kapısı açıldı. Derda sigara istemeye gelmişti. Yok, kalmadı demişti Stanley. Ama bu var deyip başucundaki metal kutudan çıkardığı eroin poşetini küçük bir çan gibi sallamıştı. Çan sesine doğru giden Derda o ne diye sormuş ve 10 dakika içinde yanıtını almıştı. Ve o yanıtı defalarca yeniden alabilmek için parasını eksiltmekte sakınca görmeyen Derda, Stanley'in odasına günde bir kez girip çıkmaya başlamıştı. Üzerine doğru gelen şırıngadan kaçmamasının nedeni, Stanley'in yaklaşık 2 saat boyunca elektrikli süpürge tanıtan bir satıcı gibi yaptığı konuşmadan etkilenmiş olması değildi. 5 yıl kapalı kalmıştı Derda. 60 ay ederdi. 2000 güne yakın. Neredeyse 45 bin saat, 45 bin neden ederdi. O şırınganın ucundaki iğne derisine girerken meraklı gözlerle izlemesi için 45 bin neden. Hatta her şeyi yapabilecek olması için tam 45 bin neden. İntihar hariç. Asla. Ölmeyecekti Derda. O kaçırdığı 5 yılın yerine 50 değil 500 yıl yaşayacaktı. Ama Stanley'in odasına girip çıkmayı sürdürürse o 500 yıl yerine geçecek birkaç yılda kapanacaktı gözleri. Bu arada İngilizce dersleri devam ediyor ve Steven Derda'nın emri üzerine artık Türkçe konuşmuyordu. Derda eroinin deneme sürüşü dönemini yaşıyor ve önündeki kitaplardan okuduğu bütün dil bilgisi kurallarını aklında tutabiliyordu. Ancak eroinin deneme sürüşü biraz farklıydı. Bütün markalarda arabayı deneyip sonra da satın almadan kenara çekip inebilmek mümkündü. Ama eroin marka bir arabanın deneme sürüşü ancak bir kazayla sonlanabiliyor ve içindeki hala hayattaysa bir de o hurdayı satın alması gerekiyordu. Yani hayatta kalmanın bedelini ödemesi. Hayat boyu o hurdaya bir daha binmemek için çırpınmaktan ibaret bir bedel. Ama Derda şimdilik camlardan dışarı bakıp manzaranın keyfine vardığı ilk günlerdeydi. Ufukta herhangi bir duvar yoktu. Dolayısıyla hiçbir şeye çarpamazdı. Sadece parası biraz azalabilirdi. Ama o da sorun değildi. Çünkü Finsbury Park metro istasyonunda kara T vardı. Stanley ile yanına gittiklerinde size indirim yapacağım, ne de olsa komşu sayılırız diyen çocuk. Sonra birden her şey hızlandı. Aralar koptu. Günlerin, hatta bazen haftaların hatırlanmadığı oldu ve ufuk duvar doldu. Akşam yemeği için sofranın etrafında bir araya gelmişlerdi. Steven gülümseyerek oğluna ve artık neyi olduğunu bilmediği Derda'ya bakıyordu. İkisinin de yüzü tamamen solmuştu. Şimdi gerçekten de yüzyıllar önce bir takım yerlilerin gördükleri, ilk Avrupalıya koydukları hastalık teşhisinde söyledikleri gibi soluk benizliydiler. Bir zamanlar genç kızın sırtındaki mor gözler şimdi burnunun iki yanına taşınmış ve açılmakta güçlük çekiyorlardı. Steven makarna servisini bitirdi ve sandalyesine oturduğu anda bağırarak konuştu. Aklıma bir şey geldi. Sesten rahatsız olan diğerleri göz ucuyla Steven'a baktılar. markalı çarşaflar üretilse, tabii böyle simsiyah olacak yine. Bu üzerimdeki gibi olacak ama göğsünde markası yazacak. Mesela Stevens ya da... Steven tavana bakarak düşünmeye devam ederken Stanley ve Derda konunun kendileriyle hiçbir ilgisini olmadığını anlayıp ya tabaklarına dönmüşlerdi. Ama ikisinin de iştahı yoktu. Ellerindeki çatalı makarna ile oynamak için kullanıyorlardı. Bir logo da olabilir değil mi? Keşke Lacoste'un çarşafları olsaymış değil mi? Ne güzel olurdu. Burada timsah dururdu ya da Fred Perry'nin. Bir süre daha sustu ve Steven yeniden konuştu. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Bana bakar mısınız lütfen? Zorlukla kaldırdılar başlarını. Ameliyat olacağım. Hasta mısın diye sordu Derda. Hayır dedi, kahkaha attı Steven. Tabii ki değilim. Aslında evet öyleyim. Hasta sayılırım. Erkeğim. Ve bundan kurtulmak istiyorum. Bir kadın olacağım. Bu kez Stanley konuştu derhal. Hiç sektirmeden. O kadar paran var mı? Tabii ki dedi Steven. Sen beni ne sandın? Hayatım boyunca çalıştım ben. Senin gibi oturup ölmeyi beklemedim. Biraz daha makarna. Oysa herkesin tabağı doluydu. Ama önemli olan bu değildi. Önemli olan Steven'ın doğru söyleyip söylemediğiydi. Gerçekten de parası var mıydı? O parayı bana vereceksin dedi Stanley birden. Hatta ayağa kalkıp bağırarak. Steven bir kahkaha daha attı. Hayır beyefendi, size hiçbir şey vermeyeceğim. Stanley babasının çarşaflı boynunu yakalayıp bedeninin kalanını da oturduğu sandalyeyle birlikte yere devirdi. Steven'ın düşüşü çok şiddetli olmuştu. Havaya kalkan ayakları masanın altına vurmuş ve tabaklardan ikisi yere düşmüştü. Uyuklamakta olan Derda ancak gürültüyü ve titreşimi hissettiğinde anlamıştı ne olduğunu. Normalde kalp krizinden ya da başını vurduğu için beyin kanamasından ölmesi gerekiyordu Steven'ın. Ama o kahkaha atmaya devam ediyordu. Bir de öksürmeye. Oğluysa babasının yanında diz çökmüş, eli boğazında bağırıyordu. Gebertirim seni, o parayı bana ver. Öldürürüm seni, baba, yalvarıyorum sana, baba, lütfen o parayı bana ver. Derda yeşil ahşap kapının önünde Steven'a bakıp son emrini verdi. Ağlamayacaksın Rahime. Çünkü yaşlı adamın gözleri sulanmıştı. Ne de olsa sahibesi onu terk ediyordu. Tabii ki ne tehditler ne yalvarmalar işe yaramıştı. Ne sandalyeyi ne de Steven'ı devirmek para etmişti. Bir anlık sinir krizi Stanley'in evden kovulmasına neden olmuştu. Kendi tehditlerinden çok daha gerçek olan bir tehditle. Polisi çağırıp seni içeri attırmamı ister misin diye sormuştu Steven. Bir gece bile gözaltında kalacak hali yoktu Stanley'in. Birkaç parça eşyasını toplayıp çıkarken Derda'ya bakmış ve geliyor musun diye sormuştu. O da geriye kalan son eşyası olan sözlüğünü alıp peşinden yürümüştü. Kapıya geldiğinde Steven bankta otururken yaptığı gibi Derda'nın kolunu tutup durdurmaya çalışmıştı. Ama kız kolunu hızla çekmiş ve birkaç adım attıktan sonra dönüp ağlamama emrini vermişti. Bahçe kapısına vardığındaysa dönüp bir daha baktı Derda, Steven'a. Geri gelecek misin diye sordu çarşaflı adam. Derda nedendir bilinmez ama nazenini hatırladı ve bu kez el sallamaktan korkmadı. Steak'e gidiyorlardı. Camden Heath adındaki pub'un önünden geçerken kapısında duran Seacon Heath'ler kendilerini sandıkları haftada bir kafa derisini tıraşlayan Doktor Martins'li Derda'ya laf attılar. Ne yapıyorsun o gotik ibneyle, gelsene buraya. Bir an için duraksayan Derda'yı kolundan çekip yürüten Stanley burnundan soluyordu. Bir de 80'ler kalıntısı faşistlerle uğraşamayacaktı. Bu yüzden başını kaldırıp bakmadı bile. Birkaç sokak daha geçip kapısında yeşil saçlı dev bir Rus'un durduğu stike girdiler. Derda'nın üzerindeki son paranın yarısıyla kara T'den aldıkları eroini damarlarına yutturmak için tuvaletlere dağıldılar. Stanley daha hızlı davranıp çıkmış ve Mitch'le konuşmaya başlamıştı. Ne bok yiyeceğimi bilmiyorum diye bitirdi. Evden kovuluşunu anlatan üç cümlelik konuşmasını. Sonra Derda geldi yanlarına. Mitch kızı tanımadı ama Stanley'i tanıttı. İşte o film yıldızın da burada. Ona sor istersen nasıl bir cehennemin içinde olduğumuzu. Mitch pub'un loş ışığında eğilip Derda'nın yüzüne baktı ve gözlerine inanamadı. Hayır dedi, olamaz. Stanley'e baktı. Stanley de olur dedi. Sakince başını sallayarak. Mitch, Derda'yı göstererek hala bizi anlamıyor değil mi diye sordu. Bu kez Derda konuştu bir ticaret ataşesi aksanıyla. Ben ne yazık ki sizi hep anladım. Mitch elindeki birayı kıza uzatıp kahkahalar attı. Derda bardağı itip çevresine baktı. Stig o gece tam bir deliler yuvasıydı. Travestiler, gotikler, hangi yılda olduklarını umursamayan punklar, 50 yıldır deri ceketlerini tek omuzlarında taşıyan 70 yaşındaki rockabilly'ler, her 5 dakikada bir saçlarını 2 tarakla birden düzelten teddy boylar, parkalı modlar ve barın üstünde dans eden sarhoş bir Japon turist kız. Dresden Dolls çalıyordu. Girl, Anachronism. Amanda Palmer'ın sesi bütün kulaklarından girip bütün kulaklarından çıkarken mola verdiği beyinlerde geçici körlüğe neden oluyordu. Belki de bu yüzden insanların çoğu gözlerini kapatıyor ve durdukları yerde sallanıyordu. Ya da Stig'de ağır bir uyuşturucu trafiği vardı ve herkes o trafikte sıkışıp kalmıştı. Gündüz ne yaptıkları belli olmayan insanların içine değil ama birbirine sığındığı bir yerdi aslında Stig. Bir zamanlar sokakta birbirlerini bıçakla kovalamış olan farklı tarzlardaki hayalperestlerin nesilleri tükendiği ve gidecek başka yerleri kalmadığı için bir araya geldikleri bir yerdi. Her şeyin değiştiği bir dünyada sabit katsayılar gibi çakılıp kaldıkları için oradaydılar. Bir zamanlar evleri olan sokaklarda kendilerini birer yabancı gibi hissettikleri için oradaydılar. Artık tek evleri Stig'ti. Onun da genişliği bir sokağın ancak onda biri ederdi. Mitch, Derda'ya bakarak, inanılmaz dedi. Demek böyle bir yüzün varmış. Film işine dönmek ister misin? Bir daha asla, dedi Derda. Ama Stanley ilgilenmişti. Sence olur mu? Yani yine öyle birkaç film çeksen, biraz para kazanabilir miyiz? Mitch birasından bir yudum alıp ciddileşti. O iş bitti aslında. Satabileceğimiz herkese sattık. Ama eğer ilgileniyorsa, şurada bir herifler var. Bir internet sitesi için iş yapıyorlarmış. Onların filminde oynayabilir. İyi para vereceklermiş, öyle dediler. Bir yandan da barda oturan iki genç adamı gösteriyordu. Japon turist kızı izleyerek gülen. Üniversiteli gibi görünen, Stig için fazla temiz iki beyaz. Nasıl bir şey yapıyorlarmış diye sordu Stanley. Bilmiyorum dedim hiç. Derda söze girdi, çekiç gibi. Hayır, bir daha yok, böyle bir şey olmayacak. Ama Stanley duymuyordu. Üç adımda bara yanaşıp iki adamın arasına girdi ve konuşmaya başladı. Birkaç dakika sonra da döndü. 3000 veriyorlar dedi. Düşünebiliyor musunuz? 3000. Mitch sordu. Ne çekiyorlarmış? Stanley Derda'ya bakarak yanıtladı. Bildiğim porno. Tek adam, tek kadın. Klasik yani. Yarım saatlik bir şey. Yoksunluk yaşamanın ne demek olduğunu sabaha karşı çok iyi anlamış olan Derda birkaç saat önce kesinlikle hayır dediğine tamam demiş ve film çekmek isteyen iki adamın bıraktığı numara aranmıştı. Stanley'in Cambridge'de öğrenci olduklarını öğrendiği gençlerden biri telefonu açmış ve öğleden sonra gelin deyip Covent Garden'da bir adres vermişti. Sabaha kadar Mitch'in odasında titreyip kaşındılar. Evdeki birkaç valyumla idare edip ilk metroyla Finsbury Park'a gittiler. Derda'nın cebindeki son parayı kara T'ye ödeyerek alışverişi başlattılar. İstasyona birkaç adım mesafede olan Arsenal adındaki futbol takımının ürünlerini satan mağazanın kahve içilen bölümüne geçip tuvalete girdiler ve alışverişi tamamlamış oldular. Çıkışta metroya verecekleri para kalmadığı için kara T'ye yanaşıp biraz bozukluk versene dediler. Biraz önce eline saydıkları madeni paraları kara T'den geri alıp Covent Garden'a gittiler. Söylenen adresin önünde durdular ve çevrede oturacak bir yer aradılar. Bir bank bulup çöktüler ve 3 saat boyunca konuşmadan oturdular. Sadece bir ara Derda Stanley'e bakıp "Seni öldüreceğim," dedi. Stanley de "Sıraya girmen lazım," diye yanıtladı. Stanley'in Derda'ya bakarak kulağını dayadığı diyafondan beklediği ses geldi. "3. kat sağdaki kapı, asansör bozuk." Sonra da önünde durdukları kapı açıldı. İtip girdiler. Merdivene yönelip 3 kat çıktılar ve sağlarındaki kapıdan sarkmış, gözlüklü ve kısa saçlı bir baş gördüler. Başın sahibi kapının ardına saklanıyordu çünkü çıplaktı. Stanley birkaç adımda kapıdan geçti. Derda ise kata çıkan son basamakta bekliyordu. "Haydi," dedi Stanley, "gel buraya." Derda bir adım attı, sonra bir tane daha, sonra sesler duydu. Sonra kapıdan geçti ve seslerin sahiplerini gördü. Çırılçıplak 51 erkek. Derda'ya binlerceymiş gibi geldi. Susmuş ve dazlak kıza bakıyorlardı. Derda bir adım geri attı ve ardındaki kapının kapandığını duydu. Bir de Stanley'i. "Yapma, buna mecbursun, biliyorsun. Hiçbir şey düşünme, hiçbir şey. Bırak kendini. Bunların hiçbirinin önemi yok. Anlıyor musun beni? Hiçbirinin anlamı yok. Git oraya, aç bacaklarını ve paramızı alıp gidelim." Sessiz kalan Derda'nın ikna olduğunu düşünen kapının ardındaki gözlüklü kızı yavaşça iterek yürütüp erkeklerin arasından geçirdi ve salonun zeminine yayılmış şeffaf muşambanın üzerine çıkardı. Kapıyı açanla birlikte 52 çıplak erkeğin görebildiği kadarıyla yüzlerine baktı Derda. Olduğu yerde dönerek sonra ceketini çıkardı. Çıkarmasıyla da 52 çığlık birbirine karıştı. O ana kadar gergin olan erkekler birden gülüp alkışlamaya ve anlamsız sesler çıkarmaya başladılar. Hepsi de Cambridge öğrencisiydi, ekonomi bölümü, birinci sınıf. Hukuk bölümündekilerle girdikleri bir bahis için oradaydılar. Bir hafta önce izledikleri videoda 37 hukuk öğrencisi sırayla zenci bir kızın üzerinde yatıp kalkmıştı. Sayıdan emin olmak için iki kez izlemişler ve bu rekoru kırmanın bir yolunu düşünmeye başlamışlardı. Sokakta çevirdikleri fahişeler kesinlikle işe yanaşmamış, son çare olarak Stick denilen batakhaneye gelip bir deli bulmayı ummuşlardı. Ya da para için her şeyi yapabilecek biri. Örneğin bir eroin bağımlısı. Ne de olsa Requiem for a Dream adlı filmi sinemada izleyeli henüz bir yıl bile olmamıştı. Ve yurtlarındaki tuvaletlerde mastürbasyon yaparken gözlerin önüne gelen bazı sahneleri hala canlılığını koruyordu. Derda tamamen soyunmuştu. Gözlüklü olan omuzlarından tutup bastırdı ve genç kızı muşambanın üzerine oturttu. Sonra omuzlarında yine bir baskı hissetti ve bu kez sırtını muşambaya yasladı. Ayak ucunda sarışın bir oğlan durdu. İntihar etmek için atlayacağı köprüden suya bakar gibi baktı yerdeki Derda'ya. Korkarak, sonra biri itti ve diz çöktü. Bir alkış duyuldu. Tek çift elden çıkan, sonra iki oldu, sonra 20 çift. Nabzını alkışa ayarlayan sarışın, Derda'nın birbirine kenetlenmiş dizlerini kapan açan bir avcı gibi zorlukla da olsa araladı. O an bütün alkışlar bilekten kesildi. Kilolarca sessizlik ve tonlarca çıplaklığın altında ezilip küçülmemek için gözlerini Derda'nın göğüslerinden ayırmayan sarışın, avuçlarını kızın iki omzunun yakınına dayadı. Salonda nefes alan kalmışsa onlar da tuttu ve oğlan kendini Derda'nın üzerine bıraktı. Ama hiçbir işe yaramadı. Çünkü etten bir duvara çarpmıştı. Açmaktan ölmeyi tercih edecek narin çiçeğe bakmak için Derda'nın ve yüzü sararmış oğlanın çevresini sardılar. Önce bir tartışma yaşandı. Sonra gerilerden bir kutu uzatıldı. İçinden alınan iki parmak vazelin Derda'ya rağmen Derda'yı kandırıp yumuşattı. Sarışın denen oğlan yeniden avuçlarını kızın iki yanına koyup nefesini tuttu ve Derda'nın hayatına girip kayboldu. Oğlanın yüz çizgilerinin kırılıp dökülmesi 4 dakika sürdü. Derda'ya göre 4 yıldan biraz kısa. Dolu prezervatifi çekip bir kupa gibi kaldırdı ve herkesin gördüğünden emin oldu. 20 el alkış ve 30 ağız çığlık duyuldu. İlk 8'den sonra yüzleri karıştırmaya başlayan ve hiçbir şey gerçek değilmiş gibi hisseden Derda, indirdiği göz kapaklarının karanlığında ne yaptığının bilincine varıyor ve ölmek istiyordu. Dolayısıyla gözlerini kapatamadığına göre de alnına terleri damlayan yüzlerin dışında bir yerlere bakması gerekiyordu. O da çevresinde dönüp duran gözlüklünün elindeki kamerayı seçti. Sadece ona baktı. Ne de olsa ağzı köpürmemiş tek şey o kameraydı. Onunla olan göz temasını kırmamak için profesyonel gibi başını kaldırıyor ve küçük siyah yuvarlığı takip ediyordu. Çünkü o kadar canlının içinde tek zarar vermeyen şey o cansız objektifti. Hatta içindeki porno yönetmenini keşfetmiş olan gözlüklü daha yakın planlar almak için gözden kaybolduğunda Derda gel buraya gel diye bağırıyordu. Biri içinde 51'i de sahiplerinin elinde olan 52 et tarafından kuşatılmışken bakabileceği bir bezir olmadığı için seçmişti belki kamerayı. İlk 20'den sonra üzerindeki erkeklere vurmaya başladı. Yüzlerine, omuzlarına nereye denk gelirse. Çünkü vurduğu yere bakmıyordu. Gözleri hala kameradaydı. Bu defa küfrederek, hayaletlere, Türkçe. Orospu çocukları, ne duruyorsunuz orada? Gelip bir şeyler yapsanıza, ben buradayım, siz neredesiniz, ha, neredesiniz? 40'tan sonra ağlamaya başlamıştı ve kameraya bakarak yalvarıyordu. Ne olur beni kurtarın, biri beni buradan kurtarsın, biri bana yardım etsin. 52'den sonra da kanter içindeki muşambanın üzerinde baygındı. Stanley'in sarsması ile kendine geldiğinde kirpikleri birbirine yapışmış, verdiği her nefeste burun deliklerinde baloncuklar şişip patlıyordu. Tutkalla yıkanmış gibiydi. İçlerini Derda'ya döken onlarca erkeğin beyaz ve saydam kalıntıları kim bilir kaç kilo ediyordu. Belki de bu yüzden doğrulamadı. Yüzünü ve her yerini kaplamış olan ağırlıktan. Stanley kucaklayana kadar da hareket edemedi. Banyoya giren Stanley'i bir mezara koyar gibi küvete yerleştirdi Derda'yı. Önce suyun ısısını ayarladı, sonra da kızı yıkadı. Yıkandıkça Rahime'yi hatırladı Derda. Bir zamanlar kendisini Stanley gibi yıkamış olan Rahime'yi. Bir de Rahime'nin evindeki vezirin sohbetlerini hatırladı. O sohbetlerde sarı koltukla duvarın arasına saklanıp elini şalvarın içine kaydırırken kurduğu hayali. Çıplak erkekler tarafından kuşatıldığı ve Bezir'in izlemek zorunda kaldığı anları zihnine resmeden hayali hatırladı. Sonra da hayatı boyunca kurmuş olduğu bütün hayalleri düşündü. İçlerinden sadece biri gerçek olmuştu. O da gerçekleşmemesi gerektiği için hayal olarak kurulmuştu. Sadece hayalde kalacağı için kurmaya cesaret ettiği tek hayali gerçek olmuştu. Sonra başka bir şey düşündü. Kim seçiyor acaba dedi içinden hangi hayalin gerçek olacağını? O hayali kuran mı yoksa o hayali kurduran mı? Geniş beyaz bir havluyla yüzünü kurulayan Stanley'e bakıp sordu. Haberin var mıydı? Stanley sessiz kaldı ve kızın omuzlarını kurulamaya devam etti. Derda bu kez bağırdı. 1000 kişi olacaklarından haberin var mıydı? Evet dedi Stanley. Peki neden söylemedin? Fark eder miydi? Muşambayı toplayan ve çoktan giyinmiş olan 4 öğrenciden başka kimse kalmamıştı salonda. Diğerleri çoktan gitmişti. Kalanların da yüzlerinde bir gariplik vardı. Bir tutukluk, pişmanlığa benzeyen bir ağırlık. Başlarını kaldırmalarını engelleyen birkaç ton. Biraz önce Derda'nın üzerindeki beyaz ve saydam ağırlığın birkaç bin kat fazlası ve çok daha koyu renkte olanı. Derda giyinirken her birinin gözlerine bakmaya çalıştı ama bunları bulamadı. Çünkü kaçırdılar ve rulo yaptıkları muşambayı çöpe atma bahanesiyle kendileri de kaçtılar.
Stanley cebinden çıkardığı desteği gösterip hayat şimdi başlıyor dedi gülerek. Derda antreyi geçip kapıyı açtı ve evden çıkarken dönüp Stanley'e baktı. Senin hayatına lanet olsun.
3000 poundu Mitch'in evinde kaldıkları 32 gün içinde eritip bir simyacı gibi eroine dönüştürdüler. 32 gün boyunca evde aynı albüm dinlendi. Off the Bone. Tabii ki The Cramps'e aitti. Özellikle The Crusher adlı şarkı. Sonra bir sabah Derda CD'yi alıp kırmaya çalıştı. Yapamayınca camı açıp sokağa fırlattı. Üzerinden bir araba geçmesini bekledi. Bir Volvo geçti ve Derda sakinleşip yerine oturdu. Oturur oturmaz da kapı çalındı ve kalkıp açmaya gitti. Gelen Karate'ydi. Türkiye'den Londra'ya mancınıkla fırlatılmış iki çocuk İngilizce konuştu. İkisinin de birbirinin Türkçe bildiğinden haberi yoktu. Çünkü konu oraya kadar hiç gelemiyordu. Çünkü konu eroinin dışına hiç çıkamıyordu. Eroinin kalitesi, eroinin fiyatları, eroin dağıtımı, eroin hayatı, eroin modası, eroin ölümü ve bir de karateinin okul hayatı. Yani çevre okullardaki eroin satışı. Ama sanki artık karate başka şeyler de konuşmak istiyordu. Neden saçlarını kazıtıyorsun? Öyle gerekiyor. Peki sen neden sürekli eşofman giyiyorsun? Gerektiğinde koşabilmek için. Karate cebinden çıkardığı esrarı parçalayıp sigara kağıdındaki tütüne bir baharat gibi döküyordu. Durdu ve güldü. Aslında biliyor musun? Bir gün bir lokanta açacağım. Şık bir yer. Masalarda beyaz örtüler olacak. Şu garsonların hep yaşlı olduğu lokantalardan biri olacak. Kraliyet ailesinden müşterilerim olacak. Ama bu sadece bir paravan olacak. Çünkü o masalardaki tuzluk ve biberlikler de eroin olacak. Ya da tuzlukta eroin olur, diğerinde de kokain. Öyle bir şey işte. Bazı müşteriler bunu biliyor olacak ve masada tuz olmasına rağmen tuz var mı diyecekler. Garson da esas tuzluğu getirecek. Sonra da hesabı istediklerinde faturada yazacak. Portakallı ördek 40 pound, şarap 100, tuzluk 1000. Böylece her şey şeffaf olacak. Kimse kimseyi kazıklamayacak, anlıyor musun? Hem işi büyütmüş olurum hem de yemek yaparım. Aşçılık okuluna gideceğim, biliyor musun? Bence müthiş bir iş. Yemek yapmak çok güzel. Hazırladığı sigarayı yakıp ilk nefesini çekti. Benim için çalışır mısın? Derda Karate'nin uzattığı sigarayı alıp dudaklarının arasına götürürken konuştu. Yemek yapmaktan nefret ederim. Karate'ye güldü. Onu demiyorum aptal. Mal satacaksın benim için. Daha doğrusu taşıyacaksın. Zaten bu gidişle ya orospu olacaksın ya da geberip gideceksin. En azından düzgün bir işin olur. Karşılığında da dozunu alırsın. Ne dersin? Stanley, siktir et şu gotik ibneyi. Herif bu dünyada ölmeye gelmiş gibi. Hiçbir şey umurunda değil. Bu arada nerelisin sen? Bilmiyorum dedi Derda. Ne demek bilmiyorum? İnsan nereli olduğunu bilmez mi? Nerede doğdun peki? Bir apartmanda. Nerede? Finsbury Park'ta 12. katta. Ben nereliyim biliyor musun? Türk'üm. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Önüme kim çıkarsa çıksın. Çok güzel dedi Derda. Eminim öyledir. İnanmadın mı? Çok pahalı bir cep telefonu çıkardı eşofmanın cebinden ve Derda'nın burnuna doğru sallamaya başladı. Bununla bir numara çeviririm ve yarım saat sonra burası kül olur. Anlıyor musun? Kimse Türklerle uğraşmaz. Hepsini atarız. Neyse. Evet, ne diyorsun? Mal taşıyacak mısın? Ön ödeme yapacak mısın? İşten önce salaklaşmanı istemiyorum. Onun için bugün senin deneme günün olsun. Bakalım ayın elemanı olabilecek misin? Akşama bakarız. Türkiye'yi biraz biliyorum dedi Derda. Neresindensin? Güldü Karate. Söylesem de bilmene imkan yok. O senin tatile gittiğin yerlere benzemez. Yatırca. Bir şey çağrıştırdı mı? Yok. Derda gülemedi bile. Buraya ne zaman geldiniz? Bir kardeşim vardı, bir kız. Öldü. Ben daha 9 yaşındaydım. Sonra da buraya geldik. Zaten bütün yatırca burada. Bir sürü akrabam var burada. Fighting Wolves'u duydun mu? Hani geçen hafta haberlere çıktılar. Kürt bir çocuğu metroda dövdükleri için. Ama o başlatmış. Yani bizden nefret ediyorlar. Anlıyor musun? Yatırcalıyım. Türk'üm diyorsun. Hemen saldırıyorlar. Kürtsün sen diyorlar. Neyse işte o çetenin hepsi benim akrabam. Aslında annem Kürt galiba. Ya da öyle bir şey. Ne bileyim işte. Karışık bir hikaye. Aslında ben Jamaikalı olmak isterdim. Ama bunu sakın kimseye söyleme. Sence de çok havalı değiller mi? Notting Hill'de festivalleri var şimdi. Müthiş herifler bence. Hep sakinler. Ama gerektiğinde de acayip iyi dövüşüyorlar. Evet, ben bir Jamaikalı olmalıydım. Keşke yatırca Jamaika'da olsaydı. Keşke. Karate'nin anlattıklarının sadece bir bölümüyle ilgilenmiş olan Derda sordu. Hasta mıydı kız kardeşin? Yok, boktan bir kaza olmuş. Okula başladığı gün yataktan düşmüş, ranzadan. Yani en azından bana öyle söylediler. Öyle çok net hatırlamıyorum ama o berbat okulda düşüp kafasını patlatmış, onu biliyorum. Küçücük bir kıza sahip çıkamamışlar. Kaç yaşındaydı biliyor musun? Kelime Derda'nın karıncalanan dudaklarının arasından bir karınca cesedi gibi çıktı. 6. Nereden bildin? Tahmin ettim. O küçük kızın ölümünden hala kendisini sorumlu tutan Derda, karşısındaki oğlanın intikam için gönderildiğine emin oldu. Hangi hayalinin gerçek olacağına karar veren her kimse, şimdi de öldürdüğü kızın ağabeyini çıkarmıştı karşısına. Her şeye boyun eğip itiraf edebilirdi. Ayağa kalkıp ben yatırdım o yatakta kardeşini, benim yüzümden öldü kardeşin diye bağırabilirdi. Ama yapmadı. Çünkü Karate'yi karşısına her kim çıkarmışsa biraz geç kalmıştı. 32 gün kadar. Hayatı boyunca işlediği ve işleyeceği bütün suçların intikamı alınmıştı Derda'dan. 52 çıplak adam tarafından. İntikam alınacak yeri kalmamıştı kızın. Bu yüzden cezasını çekmiş bir kürek mahkumu gibi sessiz kaldı. Jean Valjean kadar sessiz bir koset. Karate'nin eve girmek için üzerinden atlamak zorunda kaldığı kapının önünde yerde sızmış olan Stanley gözlerini açtı ve bir şeyler mırıldandı. Ben gotik değilim, sadece ibneyim. Öğleden sonra elinde bir spor çantayla eve dönen Karate, bunu götüreceksin dedi, sonra da bir kağıt uzattı.